Kurtuluşa giden yol.
Kocatepe'ye başkomutanın flaması dikildi. Fahrettin Paşa komutasındaki Türk süvarisi 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gecenin zifiri karanlığında Çiğiltepe'nin batısındaki geçitleri aşarak Afyon kent merkezine 19 kilometre mesafedeki Sincanlı Ovası'na indi. Gözler artık bir fırtına misali siperlerinden kopacak Türk ordusunu aramakta, kulaklar Türk topçusunun zafer çağrısını beklemekte. 26 Ağustos 1922 Cumartesi sabahı Afyon Ovası'na çöken sis topçunun ateşini geciktiriyor, ancak Yunan ordusunu kaçınılmaz sondan kurtaramıyordu. Kurtuluşa Giden Yol programının 13. bölümünden tüm dinleyicilerimize merhaba. Ben Mehmet Kancı. Bu bölümde Türk'ün ateşle en çetin imtihanı, Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi için beraberiz. Yunan ordusu Afyon ve çevresinde İngiltere'nin de desteğiyle bir yıl boyunca hazırlık yapmış, tel örgüleriyle koruduğu onlarca kilometre uzunluktaki siperlerini geçilmez kıldığını zannetmişti. Ama hesap vakti gelip çattığında Londra, Paris ve Atina'daki hesapların savaş meydanına uymadığı anlaşılacaktı. 26 Ağustos sabahı yalnızca Yunan ordusu değil, İngiliz istihbaratı ve diplomasisi de Türk taarruzuna habersiz yakalandı. Kara Jumbo kod adıyla Ankara'dan İngilizlere istihbarat temin eden İngiliz casusu da Mustafa Kemal Paşa'nın Çankaya'daki çay partisi aldatmacası karşısında çaresiz kalmış, ne İstanbul'daki patronu General Harrington'ı ne de Yunan ordusunu uyarma fırsatı bulabilmişti. Londra, Büyük Taarruz'un başladığını 29 Ağustos Salı günü ancak öğrenebilecek ve Yunan ordusunu makus talihinden çekip çıkaracak imkanı bulamayacaktı. Türk topçusunun 26 Ağustos sabah saat 4 için planlanan saldırısı sis nedeniyle saat 5'e ertelendi. Saat 5'te başlayan tanzim atışı 25 dakika sürer, ardından gelen tahrip atışı 10 dakika sürer ve saat 5.35'te topçu bu kez imha safhasına geçer. Bu hız ve isabette düşman mevzilerini etkisiz hale getiren bir topçu ateşi 1. Dünya Savaşı boyunca görülmemiştir. Mustafa Kemal Türk topçusunun maharetini daha sonra şu ifadelerle anacaktır.
Topçularımız bu mevzilere gece geldiler ve karanlık içinde mevzi aldılar. Günün ağarmasıyla birlikte bütün dünyanın gözleri açıldığı zaman ateşe başladılar. Sonsuz takdirlerimle ve saygılarımla buradan söylemek isterim ki topçularımızın o gün göstermiş olduğu beceri ve anlayış bütün dünya topçuları için bir örnek olacak nitelikteydi. Askeri yaşamımda bu kadar mükemmel bir topçu ve bu kadar mükemmel idare edilmiş bir topçu ateşi nadiren gördüm.
Topçu ateşi sürerken Mustafa Kemal, Fevzi İsmet ve Nurettin Paşalar Kocatepe'den ovadaki durumu izlemektedir. Topçu ateşinin son bulmasıyla harekete geçen Türk piyadesi, saatler 6.45'i gösterirken tel örgü engellerini aşmış, 5. Kafkas tümeni saatler 7'yi gösterirken Yunan kuvvetlerinin terk ettiği mevzileri ele geçirmiştir. Afyon'un güneyindeki Erkmentepe başta olmak üzere tüm stratejik önemi haiz yükseltiler artık ateş altındaydı. Taarruzun ilk günü boyunca Erkmentepe, Çiğiltepe, Belentepe, Kurtkaya önlerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor, Yunan ordusundaki çözülme yavaş da olsa başlıyordu. Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kol Ordusu'nun Yunan hatlarının gerisinde saat 15 sıralarında düşmanın ihtiyat kol ordusuna yaptığı saldırıysa yalnızca takviyelerin gelişini engellemekle kalmıyor, Yunan hatlarında paniğe yol açıyordu. 1310 rakımlı Erkmentepe çevresinde yoğunlaşan çatışmalar 27 Ağustos pazar sabahı Türk piyadesinin saat 6'da başlatıp 15 subay ve 150 erini şehit verdiği hücumla nihayete erdi. Saat sabah 8'de Erkmentepe'de Türk bayrağı dalgalanmaktaydı. Bir sonraki hedef Çiğiltepe'ydi. 57. Tümen Komutanı Albay Reşat Bey saat 10'da Mustafa Kemal Paşa'ya tepenin yarım saat içinde alınacağını söyler. 10.45'te yapılan telefon görüşmesinde Tepe hala alınamamıştır. Saat 11'de Albay Reşat'a bir kez daha telefonla ulaşmak isteyen Mustafa Kemal Paşa'ya, Reşat Bey'in söz verdiği sürede Tepe'yi alamadığı için kendi canına kıydığı bilgisi Üsteğmen Bozkurt tarafından verilir. Bu konuşmadan 45 dakika sonra Çiğiltepe Yunan askerinden temizlenecektir. Balkan savaşlarından başlayarak cepheden cepheye koşan, 18 defa yaralanan Albay Reşat, tepenin alınmasını onur meselesi yapmıştı. Çiğiltepe, Erkmentepe ve Afyon Ovası'ndaki diğer yükseltilerin alınmasıyla Yunan cephesi yarıldı. Aynı gün Hakimiyeti Milliye gazetesi büyük taarruzun başladığını, kahraman ordumuz cani düşmanla çarpışmaya başladı manşetiyle duyuruyordu. Akşam saatlerinde 13 Temmuz 1921 tarihinden bu yana işgal altında olan Afyon kurtarıldı. Kurtarılan şehre ulaşan yazar Halide Edip, Yunanlıların çekilirken ateşe verdikleri evlerin hala yanmakta olduğunu belirtir. Batı cephesi komutanı İsmet Paşa'nın 27 Ağustos Pazar saat 19'da verdiği emirle artık Türk ordusu kesintisiz bir şekilde düşmanın takibini yapmak üzere harekete geçmiştir. 1. Ordu İzmir yönünü, 2. Ordu ise Eskişehir-Kütahya istikametini kapatmaktadır. Savaş tarihi Kartacalı General Hannibal'in M.Ö. 216'da Cannae'de Roma ordusuna karşı kazandığı, yüzyıllardır nice kral ve generallerin peşinde olduğu ancak ulaşamadıkları, düşmanı tamamen imha edecek kesin sonuçlu bir muharebenin zaferini Türk ordusuna nasip etmek üzeredir. 28 Ağustos Pazartesi sabahı artık işgal altındaki İstanbul'un basını da Anadolu'daki savaşın haberlerine yer vermeye başlar. Yunan ordusu her saat daha da yıpranmaktadır. Mustafa Kemal Paşa'nın Afyon'un kurtuluşuna ilişkin telgrafı İstanbul mebusu Doktor Adnan Bey tarafından Büyük Millet Meclisi'nde okunur. İzmir'deki Yunan karargahı General Trikopis'le bağlantısını kaybetmiştir. Yunan ordusunun kalan kısımları Dumlupınar'da tutunma gayreti içindedir. Artık Türk ordusunun hedefi Yunan ordusuna Dumlupınar'da tutunma imkanı tanımamak ve General Trikopis'le General Franco'nun ordularına birleşme imkanı tanımamaktır. Takvimler 30 Ağustos çarşambayı gösterdiğinde artık Yunan ordusunun büyük kısmı kuşatılmış vaziyetteydi. Yunan çekilişi Uşak istikametinde düzensiz bir şekilde sürüyordu. Yunan ordusu en az 5 tümeniyle 2 kol ordusuna bağlı çok sayıda birliğini yitirmişti. Başkomutan meydan savaşının zaferle tamamlandığı anlaşılmıştı. 31 Ağustos itibariyle artık Türk ordusunun İzmir'e yürüyüşü başlamış, Atina ve Londra'da askeri durumun felakete dönüştü de ancak 31 Ağustos akşamı anlaşılmaya başlamıştı. İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon'un ilk hamlesi, Paris ve Roma'ya telgraf çekerek Yunanistan'ı geri döndürülemez bir bozgundan kurtarmak için Venedik'te konferans toplanmasını önermekti. Lord Curzon bu hamleler için artık geç olduğunun da hala farkında değildi. Kızıltaş Vadisi'nde kuşatılan Yunan ordusu can çekişiyor, komutanları General Trikopis Kızıldağ üzerinden Uşak'a ulaşmaya çalışıyordu ama çabaları nafileydi. 2 Eylül Cumartesi günü İngiltere'nin İzmir Başkonsolosu Sir Lam, sabah 9.30 itibariyle başkentine acı gerçeği şu telgrafla duyuruyordu.
Askeri durum umutsuz hale geldi. Uşak boşaltıldı ve yakıldı. Yunan ordusu tam bir kaçış halinde ve daha fazla direnişe dayanabilecek gibi görünmüyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde burada tam bir kaos beklenebilir. Savaş gemilerinin ve kuvvetli çıkarma birliklerinin bir an önce gelmeleri asayişi korumanın tek çaresi gibi görünüyor.
İngiliz diplomatın ifade ettiği gibi yalnızca Uşak'ta değil, Yunan ordusu çekilmek zorunda kaldığı her yerde insanlık suçları işliyor, evleri yakıyor, kadınlara tecavüz ediyor, ihtiyarları çocukları katlediyordu. Türk ordusunun peşi sıra bölgeye giden Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Milli Savaş Hikayeleri adlı eserinde tanıklardan elde ettiği bilgilerle Yunan mezaliminden bir parçayı şöyle anlatıyor.
Manisa Mevki Kumandanı Filipos, tahrip ve ihrak yani yakma ve ateşe verme taburlarına lazım gelen emirleri verdikten sonra karargah olarak kullandığı belediye dairesinin balkonuna çıktı. Yarım saat zarfında şehrin 5-10 noktasında birden patlayan ve müteakiben birbirine kol atarak genişleyen yangın, Manisa'yı bir yanardağ haline sokmuştu. Derinden derine yıkılan evlerin çatırtıları, bağırışan halkın vavelası, silah sesleri ve bomba tarakaları hep bir araya karışarak bir bora esnasında bir ormanda duyulan korkunç uğultuları hatırlatıyordu. Filipos, balkonda kamçısını sallayarak bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu ve ikide bir parmaklıklardan sokağa sarkıp oradan geçen Yunan askerlerine sesleniyordu. ''Hükümet konağını ne vakit ateşleyecekler? İstasyon civarındaki Müslüman evlerini unutmayınız. Halkın dağılmamasına dikkat ediniz. Ne duruyorsunuz haydi?'' Filipos'un emirlerine rağmen evlerinden kaçmayı başaran Türkler vardı. Yunan askerlerinin yağmaya girişmesi onlara kaçma fırsatı sağlamış, bu da Yunan ordusunun Manisa mevki kumandanını öfkelendirmişti. Filipos, kimsenin Manisa'dan sağ kurtulmamasına kararlıydı. Emir subayına dönerek, ''Vasilaki çabuk çabuk benim muhafız taburunu alınız, ne yaparsanız yapın, bir tanesini sağ bırakmayacaksınız, bir tanesini.''
Türk ordusu için hedef artık Yunan ordusunu mağlup etmenin ötesine geçmiştir. Bu hedef 1 Eylül'de Mustafa Kemal Paşa tarafından Akdeniz olarak işaret edilir. Mustafa Kemal Türk zaferini Büyük Millet Meclisi'ne de şu mesajla bildirir.
Ordumuz ilk 36 saat içinde 1. Ordu 100 kilometrelik hattı işgal eden düşmanı püskürtmüştür. Hezimete uğrayan düşman varını yoğunu terk ederek dereler, ormanlar içinde perişan bir hale gelmiştir. Yalnızca bir tümenin savaştığı cephede 25 top, 140 yük otomobili, 17 binek otomobil ele geçirilmiştir. Düşmanın kaçışı esnasında süvarilerimiz top atışı ve yalın kılıç Yunan askerine taarruz etmiştir. Diğer yandan savaş ve keşif uçakları da havadan saldırmıştır. Bu saldırılar karşısında düşman ordusunun büyük kısmı mağlup edilerek kıtaları birbirine karışarak ikiye parçalanmıştır.
Parçalanan Yunan ordusunun komutanı General Nikolas Trikopis de 2 Eylül günü beyaz bayrağı çekecekti. Peki Trikopis Türk ordusu tarafından nasıl esir alındı? Programımızın 9. bölümüne konuk olan ve Kızılca Kıyamet adlı eseriyle Eskişehir-Kütahya muharebelerini konuştuğumuz araştırmacı yazar Sinan Onuş'tan dinliyoruz Trikopis'in esir alınışını.
Ali Rıza Bey'in Tugay komutanı yanında o harp raporunu yazan kişi ve o kadar güzel anlatır ki bu hikayeyi. İşte 5. Kafkas Tümeni kumandanı Kurmay Yarbay Halit Bey ile Tugay komutanı, aynı tümenin Tugay komutanı Ali Rıza Bey 16.10'da Göğem Köyü yakınlarında karargahlarını birleştiriyorlar. Bu arada Karahisar köyüne 1 kilometre güneyde görevli süvari keşif kolu kumandanı başçavuş Naci Efendi Yunan bir gözcüyle Halit Bey'in yanına geliyor. Sözcü teslim olmak istediklerini ve iki generalin teslim alınmak için tümen komutanını beklediklerini söylüyor. Bu arada saat 18.30'u gösteriyor. Yarbay Halit Bey Ali Rıza Bey'e emir veriyor. Yunan sözcüğü ve yanında hazır bekleyen karargahını alarak ilerlemesini istiyor. Ali Rıza Bey de bunu yapıyor. Süvari bölüğünün mola verdiğini sandıkları çam ağaçlarıyla kaplı bir tepeye varıyorlar. Onları orada bölük kumandanı Yüzbaşı Ahmet Bey karşılıyor. Süvari keşif kolunun kumandanı olan Yüzbaşı Ahmet Bey karşılıyor. Ahmet Bey Ali Rıza Bey'e bir çırpıda olayları anlatıyor. Diyor ki biraz önce diyor beyaz bayraklı bir Yunan subayı görüldü diyor. Bu subay diyor General Trikopis tarafından gönderildiğini 4000 er ve aralarında generallerin de bulunduğu 400'e yakın subayın teslim şartlarını konuşmak üzere komutanımızla görüşmek istediklerini belirtti diyor. Tugay Emir Zabiti Kemal Bey Ali Rıza Bey'in emriyle yanına bir çavuş alarak ileri atılıyor. Kayalık yoldan epey ilerliyorlar. Çünkü bayağı kayalık ve mesafesi uzun bir yol burası. Kayalıklar bittiğinde bir anda Kemal Bey'in tarifiyle tarifi zor bir düşman kalabalığıyla karşılaşıyor. Kemal Bey güzel Türkçe konuşan Yunan bir yere kumandanlarının yerini soruyor. Er de eliyle işaret ettiği yoldan onları Trikopis'e doğru götürüyor. Kemal Bey, kumandan Ali Rıza Bey gelene kadar silahlarını bırakmalarını istiyor Trikopis'ten. Tüm askerler ileride Trikopis'in işaret ettiği bir dereye silahlarını tek tek atıyorlar. Emir zabiti Kemal Bey yola çıktıktan kısa bir süre sonra Ali Rıza Bey de beklemiyor, onun arkasından devam ediyor. Ali Rıza Bey Kemal Bey'in yanına vardığında atından iniyor ve arkasındaki karargah makinalı tüfek subayı Yüzbaşı İbrahim Bey, karargahın atlıları var ayrıca. Ali Rıza Bey dost bir edayla Tirkopis'e elini uzatıyor. Kitabımda bu bilgileri birden fazla kaynak tarayarak toparladım ve aldım ve bunların her birini de belirttim. Bunlardan en önemlilerini sıralayayım. 5. Kafkas Tümeni'ne ait Harp Ceridesi ve Tümen'le ilgili rapor ve diğer yazışmaların yer aldığı ATESE arşivindeki 25.160 Taksim 33 ve 104 no'lu dosyalar. Asıl yararlanılan kaynak olan 104 no'lu harp raporu 5. Kafkas Tümeni Tugay Emir Subayı, daha sonra emekli general olan Kemal Çakın'a ait. Yunan başkomutanı nasıl esir ve teslim alındı başlıklı raporda anlatılanları ayrıntılandırmak için Ziya Güem'in kaleme aldığı ve 1954 yılında yayınlanan Kurmay Albay Dadaylı Halit Bey Akmansu isimli hatıratın birinci cildinin 148 ile 156. sayfaları arası, Orhan Savaşer'in Eylül 1979'da yayınlanan Türkiye Muharipler Dergisi 9 Taksim 316 no'lu sayısındaki makalesi, 1962 yılında yayınlanan Yakın Tarihimiz Ansiklopedisi'nin 3. cildinin 35 ve 37. sayfaları arası ve son olarak da Pamirta'nın 9 Ekim 64 günlü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan anıları.
Tarihe dair bir eser ortaya koymak, sizin de saydığınız gibi kolay bir konu değil. Pek çok kaynağı birbiriyle mukayese etmekten geçiyor bunun yolu. Şimdi peki, bu kadar ayrıntılı kaynakları da açıkladığınız zaman, peki biz neden Başkomutan Meydan Muharebesi'nin her yıl dönümünde Tirkopis'in esaretine ilişkin, özellikle sosyal medyada buna rastlıyoruz? Ahmet Çavuş, Yunan Başkomutanı esir aldığıyla ilintili olarak gerçekle uyuşmayan bilgileri okumak durumunda kalıyoruz. Nedir bunun sebebi?
Yani şöyle, işte bir, araştırmamak. İkincisi de böyle şeylerle karşılaştığımda, her 30 Ağustos'ta aslında karşılaşıyoruz. Benzeri şeylerle karşılaştığımda 8 Mart 2018'de Science dergisindeki bir makale aklıma geliyor. Bu makalede şöyle diyor: yanlış bilgi içeren tweetlerin insanlara doğru bilgiyi içerenlerden 6 kat daha hızlı ulaştığı belgeleniyor.
Yalan dünyayı dolaşıyor yani. Evet. Doğru yerine varmaya çalışırken.
Evet. Yani bu da şu, teknoloji iyi bir şey ama kötü ellere geçince de kötü bir işlem üstleniyor. Buradan da işte bunu anlıyoruz. Afyonlu Ahmet Çavuş ve tabii ki yanındaki yerlerin isimlerini bilmiyoruz ama Afyonlu Ahmet Çavuş da milli mücadeleye katılmış bir isim. Ruhu şad olsun. Büyük katkıları var. Ruhunu incitmek istemiyoruz ama ya doğru değil. Çünkü şundan doğru değil. Yani bir çavuşun, bir koca ordu komutanını, yanındaki 400 subayı, 5000 askeri esir alması çok hayatın akışına uygun değil.
Evet, işte Büyük Taarruz'un ilk haftasının sonuna kadar geçen sürede yaşananlar. Haftaya Türk ordusunun Anadolu'daki Yunan askeri varlığını tamamen temizlediği 14. ve son bölümde görüşmek üzere. Ben Mehmet Kancı, yapımda Murat Baran, seslendirme ve teknik ekipteki arkadaşlarım adına güzel bir hafta dilerim.
Kurtuluşa giden yol.